Merhabalar efendim. Çok değerli Erkam Radyo dinleyenlerim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz bu program normalde başarımızın önündeki engelleri konuştuğumuz bir problem. Kendini keşfedememe gibi, keşfettiği yeni kendimize inanama gibi, sosyal inanç eksikliği gibi, hedef problemleri, hedefsizlik gibi, eksik planlama, yanlış planlama, plansızlık gibi, kişisel atalet, yanlış strateji veya erteleme hastalığı gibi bize ayak bağı olan, başarımızın önünde engel olan problemlerin çözüm yollarını konunun en değerli uzmanlarıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ahmet Taş Getiren abinin ricasıydı, isteğiydi, arzusuydu. Çok da isabet oldu. Sizden gelen bilgiler onun doğru olduğunu gösteriyor. Hani ailenin de bir şekilde bu bilgiye ihtiyaç duyduğundan yola çıkarak en azından her ayın son haftasında son programı aileyle ilgili bir konuya ayırıyorduk. Ve bu konuda da benim acizane yazmış olduğum Aile Zekası kitabım, ailedeki 33 tane birbirinden kıymetli konu, ailemize, eşimize değer verdiğimizi ifade eden 33 konuyu fırsat buldukça sizlerle paylaşmış olacaktık. Şubat ayının son programında ailede düşünce kalitesini sizlerle işledik. Mart ayının sonunda ailede konuşma kalitesini işledik. Ve bu ayın sonunda da, Nisan ayının sonunda da ailede dinleme kalitesini Allah lütfederse sizlerle işlemiş olacağız. Bu arada @dinlemesanatı tweet adresimiz. İnşallah bu programda anlattığım, şu anda anlatacak olduğum konuyla alakalı da yeni bir kitap çalışmam var. Telif eserler kısmında Türkiye'nin ilk dinlemeyle ilgili, dinlemeye özel kitabı olacak. Buradan da hem konunun uzmanları, eğitimci dostlarıma, hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok değerli yöneticilerine, bütün eğitimci dostlarıma, kişisel gelişim uzmanı kardeşlerime, abilerim, hocalarıma istirhamım. Dinlemeye de vakit ayırmaları, dinlemeyle alakalı da bize bazı müktesebatlarını paylaşmaları. Can dostlarım, hayat bir sesle başlar. Hani evrenin yaratılışındaki şeyi düşünürseniz, bilimsel olarak da şu anda kabul edilen hakikat, Big Bang, hani büyük bir patlamadır. Kün feyekün, ol der ve o olur. Olma sürecine girer. Evren genişler, dünya oluşur, insan yaratılır. Ve yine küçük bir ses, küçük bir kalp atışı, insanın yaşadığının ilk belirtisi olur annesine. Hani ultrasonda hamile hanımefendilerin ultrasonu çekilirken bir tık tık tık bir ses gelir ya işte. O küçük kalbin atışıdır. Ve bebekler anne karnında bu sesleri istatiksel olarak kategorilendirmeye başlarlar, kategoriye ayırırlar, algılarlar, depolarlar, klasifiye ederler ve anlam verirler buna en önemlisi. 18. haftada bebekler sesleri duymaya başlarlar. İlk aldıkları duyu sesleridir. Kalpten sonra ilk çalışan organları da gözler kapalı olduğu için kulaklardır. Ve 9 ay 10 gün sessizliğin içinde aslında o sessizliği dinlerken annesinin de kalbini dinler. Bu açıdan birçok müzisyen mesela o yaptığı müziğin melodisini anne karnındaki o kalp atış sesine yaklaştırarak tınıyı arada böyle bir ipucu şeklinde insanın bilinçaltında hoşuna giden bir dönem olduğu için onu arka fonda vermeye çalışır. Öyle ki bu sesler anne karnında o kadar dünyaya gelmezden evvel aşina olduğumuz bir ses haline gelir ki can dostlarım, yavaş yavaş ayırt etmeye başladığımızda biz hangi sesin güven duyulacak bir ses, hangi sesin korkulacak bir ses olduğunu da anlamaya başlarız. Ve doğumdan sonraki ilk 3 yıl içerisinde sürekli bu kayıttaki bir cihaz gibi sesleri emeriz, kaydederiz, rekord ederiz, onları ayırt etmeye başlarız ve bundan sonra da konuşmaya başlarız. Bazıları 1 yaşından sonra, 2 yaşından, 3 yaşından sonra, biraz da geç olabilir, hiç meraklanmayın, ama sonuçta eğer Rabbin imtihanına düçar kalmamışsak bir şekilde konuşmaya başlarız. Arada bazı bedensel özelliklerden dolayı olmayanlar hariç. Bu konuşmalar bizi diğer insanlardan ayırt eden bir ses ve işarete dönüşür. Yani biz kılık kıyafetimizle karşılanıp söz ve sohbetimizle uğurlanırsak aslında bizi diğer insanların gönlünde, aklında, kalbinde, zihninde tutan görüntümüzün yanındaki eklediğimiz ses takviyemizdir, ses vitamimizdir. Ve bu diğer insanlardan ayırt etme konusundaki dışa doğru verdiğimiz ses önemlidir. Ama dostlarım, bu önemli olduğu kadar asıl içe verdiğimiz inner voice dedikleri içsel konuşmalar da çok çok önemlidir. Can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'ın Nitelikli İnsan programında ailede aile huzurumuzu, başarımızı, bolluğu, bereketi, ev içerisindeki, aile içerisindeki iletişimi etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi olan dinleme kalitesini sizlerle konuşuyoruz. Dinleme ile ilgili anekdotlarınızı, sorularınızı, bizimle paylaşmak istediğiniz problemlerinizi nitelikliinsan@erkamradio.com e-mail adresimize, @munirarikan ya da @erkamradio tweet adresimizden bizlerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız olursa memnuniyetle elimizden geldiğini cevaplamaya çalışırız. Dolayısıyla burada hani ilk aşaması duymak ve dinlemek, bu epey bir vakit alıyor. Anne karnında 9 ay 10 gün, doğumdan sonra en az 1 yıl, 1,5 yıl ve sonrasında biz yavaş yavaş bir ses çıkarmaya başlayıp konuşmayı anlaşmaya başlarken, bir taraftan da o büyüme çağımızda yavaş yavaş içsel seslere karşı duyarlı olmaya çalışıyoruz. Mesela düşünün, bir çocuk elinde bir sürahi su dolduracak. Her su doldurma teşebbüsünde annesi "dur onu dökersin" falan diye bir hamle yaparsa, 1, 3, 5, 10. da çocuk sürahi gördüğünde şöyle bir içsel konuşmaya başlar. "O sürahiye dokunmamam lazım. Ben çok sakar bir çocuğum. Ben çok aptal bir çocuğum. Ben çok dikkatsiz bir çocuğum. Sürahiyi alsam da suyumu dolduramam. Şu anda sürahiyi almam lazım ama annemin bana bakmasını, beni görmesini veya bana su vermesini beklemem lazım" falan gibi. İşte bu içsel konuşmalarda onun hayatını dumura uğratan maalesef bir tökezleticiye, engele döner. Ya da tam tersi, "benim aslan evladım, çok güzel, harikasın, ne kadar güzel doldurdun, velev ki dökülsün, velev ki kırılsın." Dedem rahmetlik Hacı Mahmut Öğütçü, Antep ulemasından, Ankara eski müftülerinden, Gaziantep vekilisinin eski müftülerinden, annem rahmetlinin de babası olan dedem. "Çocukluğumuzda böyle biz bir bardak suyu döker, bir bardak yerde kırılır, bir şey olursa falan böyle, ne yaptınız, döktünüz falan değil de, kerim insanların suyundan yerde faydalanır" diye böyle çok uhuletli suhuletli bizim gönlümüze su serpen bir kibarlıkla davranırdı, hiç unutamam. Dolayısıyla buradaki içsel sesler her zaman bizi tökezleten sesler olmaz can dostlarım. Bizim içsel seslerimiz bize destek olan, moral motivasyon veren bir ses haline de dönüşebilir. Dolayısıyla bu iç ve dış sesin bizi hem tökezlettiğini hem de destek olduğunu, moral motivasyon verdiğini unutmayalım. Ailelerin burada en önemli, madem ki biz şu anda aile içi iletişimde, eşler arasındaki ilişkileri güzelleştirmede, dinleme kalitesini konuşuyoruz. Kendi içsel sesimizin "yapamazsın" dediğini yapamıyorsak, o zaman eşlerin birbirini dinlemesi, dinliyorsa da o dinlenen konuşmanın olumlu olması, iyi olması, güzel olması gerekiyordur. Can dostlarım, dinleme işte bu açıdan bütün devrimlerin, değişimlerin, savaşların, yenilgilerin ve zaferlerin başlangıcıdır. Kişisel devrimler, kişisel savaşlar, barışlar, anlaşmalar, mutabakatlar hep bu dinlemeyle olur. Bir insan dinlenmiyorsa mutabakat olmaz, bir insan dinlemiyorsa ilim olmaz, öğrenme olmaz. Dolayısıyla her iki tarzda da, her iki şekilde de hayat dumura uğramış olur. Dinle diye başlar zaten Mesnevi, ilk başlarken Bişnev der, dinle. Öğrenmenin ilk durağı, bilgenin ilk adımıdır dinlemek. Derundan gelen sesler ne söylemekte sana, bunu dinlemezsen, evrenin, çevrenin, ailenin seninle konuştuğuna kulak kabartmazsan, kulak akordun bozuksa orkestranın doğru çalmasının önemi de kalmaz. Peki aklınıza şöyle bir şey gelebilir: hocam evin içerisinde kulağımız nasıl akort edilir? Dinleyerek can dostlarım. Bilge insanları, tecrübeleri, "hocam benim eşim bilge değil." Niye seçtiniz kardeşim o zaman? Hani küfüvet vardı evliliklerde. "Hocam kader, işte şartlar." Amenna. Peki niye yetiştirmediniz daha sonra? Niye beraber yetişmediniz? Niye ateşin tadını yanarak, kavrularak öğrenmediniz? Niye evinizi bir ilim ve irfan yuvasına dönüştürmediniz? Dolayısıyla bundan sorumlusunuz. Bilge insanları, tecrübeleri, dersleri dinleyerek, müzik dinleyerek, tabiatı dinleyerek, doğayı, kuş seslerini, su şırıltısını, akan bir nehri, dökülen bir şelaleyi dinleyerek, kuyuya vuran dalgaları dinleyerek, hepsinin kendine özel bir ahengi, bestesi, güftesi, melodisi sizin kulağınıza çok özel bir şeyler fısıldamaktadır. Osmanlı'nın lütfen Manisa'daki, Bursa'daki, Edirne'deki bu müzik terapisini de su şırıltısıyla, su tedavisiyle, kuş sesiyle, tabiat sesiyle terapisini de lütfen unutmayalım. Dinleme ne kadar geniş bir yelpazede ise can dostlarım, öğrenme de o kadar geniş bir açıyla gerçekleşir ve insan at gözlüğünden, o dar çerçevede sadece burnunun ucunu gören bir tarzda yaşamaktan kurtulur. Çünkü yani hep aynı şeyi dinliyorsak benzer bilgiler bir süre sonra kısır döngü yaratır ve dinlememeye başlarız. Ya da dinlesek bile sesler önemini kaybeder. Şimdi benzer bilgiler kısır döngü yaratır. Benzer bilgiler kısır döngü yaratır. Benzer bilgiler kısır döngü. Bakın sıkıldınız değil mi? Yani 2-3 defa tekrar ettiğimde bile aynı bilgiyi, bilgi ne kadar önemli olsa bile artık kendini tekrar eden, onun için Heraklius'un dediği aynı nehirde iki kez yıkanılmaz cancağızım, ya bugünkü su dünkü su değil, ya bugünkü beden dünkü suya giren beden değil, artık yeni bir gün doğduysa Mevlana'nın dediği gibi yeni şeyler söylemek lazım cancağızım demiş ya, iki gün eşit tutmadan bir şeyler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla öğrenme açımızı daha geniş bir yelpazede tutmak gerekiyor can dostlarım. Ne söylemeye çalışıyorum? Ötekileri de dinlemek gerekiyor. Ve evde ilk öteki eşimiz. Aslında biz, değil mi? Eşimiz diyoruz. Hayat arkadaşımız, ruh ikizimiz. Dinimizin yarısını tamamlayan can dostumuz. Ebedi hayatı paylaşacağımız hayat arkadaşımız. Ahiretliğimiz aslında, değil mi? Asıl ahireti. Şimdi ahiretlik yanlış bilinir. Bizde böyle bayanların kendi arasında kurduğu kardeşlik gibi falan, ama asıl ahiret arkadaşlığı, yol arkadaşlığı eşlerin kendi arasında yaptığı arkadaşlıklardır. Dolayısıyla hani ötekini dinlemek, illa öteki derken ötekileştirmeye çalışarak söylemiyorum bunu. Hani öbür mahalleyi, karşı tarafı falan dinlemek, bu, tamam bu da bilgi verir ama asıl hani şu anda biz varsak karşımızda eşimiz var. Dolayısıyla onu dinleyerek, hep sen konuşuyorsan, eşini asla dinlemiyorsan, ona önem vermiyorsan ya da o seni konuşulacak ya da dinlenecek bir insan olarak görmüyorsa yine ailede bir problem olduğu kesindir. Bebekler, bu demin anlattığım can dostlarım, değerli Arkam Radyo dinleyenleri, bu anne karnındaki kayıt döneminde sürekli o sesleri dinleye bir istatistik tutarlar. Bu istatistik bilgiler onlara sesteki duygu değişimini analiz etme gücü verir. Yani bu analiz gücü bir iyi bir kötü özelliği haizdir. İyi yanı, bebekler bu istatistik analiz sayesinde dili çok daha hızlı öğrenirler. Ama kötü yanı şu ki yavaş yavaş kültür bağımlı dinleyiciler haline gelirler. Yani dan anlar hale gelirler. Kodlanırlar. Ve bu kodlama bebeklik yaşlarında, çocukluk yaşlarında, çocukluk çağlarında, gençlik çağlarında olumsuz olursa daha sonra kendilerini gerçekleştirmede, özgüven sahibi olmada çok daha problemli bir kişilik yaşarlar, Allah korusun. Dinleyerek öğrendiğimiz şeyler bizim birikimimiz olur, tecrübemiz olur, içselleştirimiz, hayatımız olur. Yani en önemli unsurdur değil mi? Yani Rabbimizin fezekkiri nefati zikra sözü nedir Allah aşkına? Yani eğer öğüt versen bu fayda eder diyorsa, elimizde öğüt vermekten başka, konuşmaktan başka bir şey yok. Ama dinleyenin de olması kaydıyla, çünkü kelimün nasale kadar okurayım demiş, insanlar akıllarını alacağı ölçüde konuş. Yani dinlemeyenin dinlememesinin bir müsebbibi de onun itirazına, onun muhalif olmasına, onun sana karşı olmasına, bir sebep de söyleyenin söz bilmemesi, üslup bilmemesi, üslubu hakimden uzak olması, hırçınlığı olabilir. Buna da çok dikkat etmek lazım, özellikle eşlerimizle konuşurken. Sonra hayatın ilerleyen vakitlerinde hayatımız başka hayatlarla birleşirken bu dinleme hayatın en önemli unsurlarından bir tanesi haline gelir can dostlarım. Öyle ki buraya lütfen çok dikkat edin. Biz bizi en iyi dinleyene, bizi en iyi dinleyecek olanı, bizi en iyi dinlemekte olanı kendimizi hayat arkadaşı olarak seçeriz. Dinlemeyene, umursamayana, vakit ayırmayana, mesela düşünün üniversitede kantinde oturuyorsunuz, işte bir maç var ve siz de bir derdinizi paylaşacaksınız. O anda derdinize en önem veren bu hocanız olur, o da arkadaşınız olur, ailenizden biri olur, telefonla arayacağınız bir uzman olur. O anda size en çok yardımcı olan, sizi en iyi dinleyendir. Onun için hani Osmanlı'nın Marco Paşa'sı, derdin varsa Marco Paşa'yı anlat, oradan çıkan bir özdeyiştir. Dert dinleyen sırdaş olur. O sırdaşlar kardeş ve arkadaş olur. Dolayısıyla bu en iyi dinleyeni hayat arkadaşı olarak seçtiğimizi lütfen unutmayın. Özellikle hanımefendilerin psikolojisinde erkekler biraz daha başına buyruk olabiliyorlar. Aile koçluğu yaptığım için bunu müşahede ediyorum, bizzat görüyorum. hani biraz daha dinler mi dinlemez mi gibi bir değerlendirme pek fazla olmayabiliyor beyefendilerin gözünde, nezdinde, ama hanımefendilerde özellikle hani bu beni dinler mi, hayatın bundan sonraki aşamasında benim sözüme önem verir mi gibi bir içsel bir süreçten, prosesten geçmiş oluyor. Bu açıdan baktığımızda işte dinleme, sevginin, saygının ve de korkunun, değil mi? Korku da var içerisinde. En önemli göstergesidir can dostlarım. Çünkü insan en sevdiğini, en saydığını ya da en korktuğunu, değil mi? En fazla korktuğunu dinler en iyi şekilde. Burada tabii önemli olan korkutarak, dinleyin falan diye bağırarak falan değil. O kadar çok bağırıyorsun ki ne söylediğini duymuyorum demiş bir uzman. Dolayısıyla burada bağırarak değil, duyuran değil, doyuran bir tarzda konuştuğumuz zaman, hani sesi duyurmak için bağırarak falan böyle konuşulur ama duyurmak için değil, doyurmak için konuştuğumuzda dinleyenlerin kulak frekansını çok daha akort etmiş oluyoruz ve onların zihinlerine farklı bir yük yüklememiş oluyoruz. Zararlı bir yük, frekans yüklememiş oluyoruz. O açıdan hani nerede genç bir aşık çift varsa orada iyi bir dinleme vardır diyebiliriz. Ne zaman böyle bir çift aşık görsem dinlemenin zirvesini onlarda görürüm. Kızın boynu hafif ve masumca büküktür. Hafifçe böyle o başı büküklük, ondan sonra yavaşça böyle usulca falan hareketler, böyle ağır yavaş bir şekilde falan. Çok edepli, çok böyle sakin, çok nazik falan. Ortamda hiç negatif bir kelime, negatif bir kelam duyamazsınız. Kimse birbirine bağırıp çağırmıyordur. Sen ne diyorsun falan gibi. Şu anda benim edepsizliğimi bağışlayın, örnek olsun diye sesimi yükseltiyorum. Ve Rabbimize göre seslerin en çirkini merkeplerin sesi ise o sesleri orada duymazsınız. Çünkü sevgi vardır. Sevgi içinde saygıyı barındırır, umudu barındırır. Gelecekle ilgili bazı hayaller, ümitler, umutlar vardır. Ve baktığınız zaman bu bir aldatmacadır da aynı zamanda. Hani evlenecek çiftlere bir uyarım olsun benim bir aile koçu olarak. Hani bu kelimelere, bu seslere, bu frekanslara, bu tınılara tab olarak bir evlilik kararı verilirse daha sonrasında insan tanımadığımız için bunun muzdaribi olabiliriz. Çünkü bu süreç içerisinde bazı aldatmacalar, maske takmalar, birbirini kandırmalar ya da olduğundan farklı görünmeler, göstermeler olabiliyor. Şöyle bir şeyler görürsünüz bu sevginin ilk yoğun yaşandığı dönemlerde. Ay kıyamam, ben de kesinlikle haklısın, aynen, bir şey mi dedin? Dinliyorum. Tabii. Yok, sen bir şey söylüyordun, buyur sen söyle. Efendim? Harika, süper falan. Bakın, hiç burada rahatsız edici bir şey var mı? Hani sen ne söylersen ben dinliyorum, sen yeter ki konuş ben dinliyorum, bütün kulağım sende dinliyorum gibi bir şey var burada. Bunlar iyi dinleyici olmanın, yani aslında birbirimizi en içten bir şekilde sevmenin göstergesi haline geldiği için insanlar o süreçte cicim dönemlerinde birbirinin bu dinleme üslubuna, ahengine, ahlakına, saygısına, sevgisine tam olarak evlilik kararı verirler. Ama sonra evliliğin devam eden dönemlerinde bu dinleme olur mu olmaz mı onu o güzel gönlünüze bırakıyorum. Can dostlarım, seven elbette dinler. Sevmeyen umursamaz çünkü. Dinlemeye vakit bulmaz, vakit ayırmaz, önem vermez çünkü. Ya aslında bunu şöyle mi yapsak, ne dersin falan gibi bir şey sorduğumuzda, ha bana mı dedin? Ya tabii sana dedim. Yani bir kere evde senden başka yaşayan bir şey yok. Evdeki tek kalan hayatsın. Öbür hayatları mahvetmişsin, bitirmişsin. Bir de seninle konuştuğumu anlamayacak kadar benimle ilgisizsen zaten iş sapa sarmış demektir. Dinlemek, saygının, eşe olan sevginin ilk göstergesidir. Dinlemiyorsanız yoktur. Yani düşünün, bir dostunuz arıyor sizi, bir arkadaşınız, bir akrabanız, bir çalışanınız, bir idareciniz, önemli değil. Birisi arıyor sizi. Diyor ki bu akşamın işte saat 8 gibi bir 10 dakika size bir şey arz edeceğim. Lütfen beni dinler misiniz? Vakit bulamıyorsanız sevmiyorsunuzdur. Ben bunu şundan bu radyoda özellikle bir daha anladım. Tabii ki burada kişisel olarak kendim öne çıkartarak bir şey söylemiyorum ama radyonun da burada çok güzelliği, buradaki dostların çok güzelliği, özelliği. Bu programla alakalı konuk olarak davet ettiğim hiçbir arkadaşım, hiçbir dostum ya biz gelemeyiz bilmem ne diye işi sürüncemeye bırakmadı. Yani bir şey talep ediyorsak onlar da o talebe uyuyorlarsa demek ki burada sevgi var. İşte burada o dinleme bu sevginin ilk göstergesi oluyor can dostlarım. Dinlemek güzeldir ya. Dinlemek güzeldir ama şeytanı dinlemek bizi cehenneme götürür. Şeytani sesleri dinlemek bizi cehenneme götürür. Şeytanca tavırları dinlemek bizi cehenneme götürür. Dinlemek güzeldir canlarım. Ama nefsini dinlemek evhama götürür. Dinlemek güzeldir ama gıybeti dinlemek intikama götürür. Dinlemek güzeldir ama gıybette ısrar o intikamı çok daha büyük bir şekilde devam ettirir. İntikamın devamına götürür. Dinlemek güzeldir ama olumsuzlukları dinlemek bizi sürekli problemlere götürür. Dinlemek güzeldir ama cahili dinlemek cehalete götürür. Dinlemek güzeldir can dostlarım ama sürekli yakınmaları, kaygıları, evhamları dinlemek bizi şükürsüzlüğe götürür. Tedumun yeme bir şükrü, yani hiç mi şükredecek bir şeyin yok? Nimetler şükürle artıyorsa dolayısıyla o yakınmalarla, evhamlarla olmaması lazım. Dinlemek güzeldir tabii. Ama sürekli aşağılanmayı dinlemek değersizliğe götürür, çaresizliğe götürür. Dinlemek güzeldir ama sürekli pohpohlanmaları dinlemek yok oluşa götürür. Kendini bir şey sanar çünkü, gerçekleri göremez. Dinlemek güzeldir ama sürekli, çok özür diliyorum, beni lütfen affedin, yalakalıkları dinlemek şımarıklığa götürür. Ben neymişim be abi moduna götürür. Dinlemek güzeldir ama sürekli mazeret dinlemek çözümsüzlüğe götürür. Dinlemek güzeldir ama sürekli abartmaları dinlemek hayalperestliğe, gerçek dışı bir dünyaya götürür. Dinlemek güzeldir ama sürekli yalanları dinlemek münafıklığa götürür. Ve dinlemek güzeldir dostlarım ama sürekli yargılanmaları dinlemek yalana götürür. Çünkü o yargıdan kaçmak istersiniz. Politikada burun, kafa, gırtlak sesiyle konuşulanları değil de biz karın, diyafram sesiyle konuşan, derinden gelen, davudi bir ses ile konuşan politikacılara oy veririz genelde. Niçin? Derinlik çünkü bir bilgelik gibi gelir bize. Onu daha babacanı hissederiz. Turgut Özal rahmetli ile alakalı bunu hep duymuştum ben. Hani o evren döneminde 12 Eylül'ün o bütün yıkımından sonra o çıkan o babacan tavrıyla, o sempatik tavrıyla, o sesin tonundaki dürüstlüğü, özellikle ihtisaslaşmayı, o teknokrat, o bürokrat şeyin verdiği işte çağ atlayacağız lafını hiç unutmuyorum. Ben çok küçüktüm o dönemde. Mesela hiç unutmam, bir Necdet Çarp olsa gerek muarızı, Turgut Sunalp vardı bir de. Çok da yaygın değildi zaten televizyonlar o dönemde. İşte köprüler yapacağını, köprüleri özelleştireceğini, köprülerin hissesini satacağını falan söylerken karşısındaki muhatapları sattırmayız efendim, sattırmayız falan derken onlara şöyle demişti. Satarız efendim, satarız, size de satarız. Şimdi üslup bu şekildeyse muhatabın sizi dinlemesi çok daha kolay oluyor. Üslup çok daha kesinse, sattırmayanı biz keseriz, öldürürüz falan gibi, o zaman da o ses tonundan gelen kabadayılık öbür tarafın sizi dinlememesiyle, kulağını kapamasıyla, kulağına mühür tıkamasıyla, pamuk tıkamasıyla sonlanabiliyor. Ses burada niyetimizi taşıyan bir iyilik elçisidir. Bunu lütfen unutmayalım. Ses bizim niyetimizi karşı taraftaki dostumuzun beynine taşıyan bir iyi niyet elçisidir. Onun için biz yalan söyleyenle, manipüle edenle, o için bizi kandıranla diğerini bu yüzden çok kolay ayırt edebiliriz. Ailede de bu aynıdır. Nasıl ülke bir aileyse can dostlarım, ülke içerisinde biz nasıl bu ailenin üyeleri, biz birbirimizi çok iyi tanıyorsak, aile içerisinde aile çok daha kadim şekilde, kesin şekilde birbirini tanıyan üyelerden oluşan bir ortamdır. Buradaki konuşmalarımıza ve birbirimizi dinlemelerimize çok dikkat etmemiz lazım. Neyi söylemeye çalışıyorum? Akşam geldiniz yorgun argın, eşinizle bir şey paylaşacaksınız. Hani günün bütün yorgunluğunu ve yoğunluğunu, bütün sıkıntılarını, bütün bu politikadaki gidişatı, ekonomideki gidişatı, işte dünyadaki konjektürel, İslam ülkelerindeki, işte bizim mahalledeki kavgaları, şunları bunları, bütün faturaları eşinize kesercesine of diye bir konuşmaya başladığınızda o da sizi üf diye dinleyecektir ya da hiç dinlemeyecektir. Biliyor musun bugün nasıl bir tecrübe kazandım? Biliyor musun bugün başıma ne geldi? Birazdan çok güzel bir şey anlatacağım sana. Bugün yaşadığım çok güzel bir şeyi paylaşmak istiyorum falan. Ne oldu? Biraz daha kulak kabartır insanlar. Dolayısıyla bu birazcık da karşı kişinin kulağına girmeden önceki o kulağı hazırlama şeklidir bir anlamda. İnsanlar bunu bilimsel anlamda araştırmışlar can dostlarım. Sıcak, yumuşak, böyle bilge, ahenkli, deruni ve davudi seslere ve buradaki tınılara yöneliyormuş insanlar. Bebeklikten itibaren denemişler bunu. Çağırmışlar çocukları. Çocukların oradaki tınılara, oradaki seslere bakışı çok farklı olmuş. Hatta bu konuda bir üniversitenin yaptığı çok önemli bir çalışma var. Bebeklere ses yüklemişler. Oyuncak bebeklere can dostlarım. Bazı oyuncak bebeklerin seslerinde böyle çirkinlik var, katılık var, yükseklik var, yüksek frekansta, bağıra çağıra falan. Bazı bebeklerde böyle daha deruni, daha böyle ahenkli, daha yumuşak. Daha sonra bebeklere hangi bebeği almak istedikleri sorulduğunda, arkadaşlar bunlar dostlarım, can dostlarım, değerli arkam adı dinleyenleri, 9 ay ile 12 ay arasındaki daha konuşamayan bebekler. Yani hangisini almak istedikleri sorulduğunda, daha belki konuşulanı bile anlamıyor çocuk. O daha iyi konuşan bebeği iyi olarak seçmiş, öbürüne kötü demiş, onu almak istemiş. Dolayısıyla burada konuşmanın bizim beynimizdeki oluşturduğu tınıyı, frekansı, kendimizi daha iyi hissettirecek bir frekansı oluşturmamız gerekiyor. Bunu lütfen unutmayın. Çünkü biz ailede konuşurken sesin kulağımızı okşadığını unutmayalım. Hatta geçen hafta daha yeni Harvard'ın bir çalışması vardı, bilimsel manada. Eşlerin birbirine sağ kulağından değil, sol kulağından söylediği sevgi sözcükleri, bir tanem eline sağlık, ne kadar güzel yaptın, Allah senden razı olsun, seninle gurur duyuyorum, İyi ki seninle evlenmişim gibi, hani bu güzel sözler sol kulaktan, sol taraftan söylendiğinde sağa göre çok daha olumlu bir şey oluşturuyormuş. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim, bir hafta önceki bir araştırmanın sonucu bu. Biz sesin o tınısıyla, hani bir dalga boyu ya, görünmüyor ama hani bir dalga boyu sonuçta, her konuştuğumuz size kadar şu anda o dalga boyuyla evlerinize, arabalarınıza, ofislerinize, işlerinize ulaşıyor. Dolayısıyla muhatabımızın o dalga boyu frekansı bizim beynimize geliyor. Ya orayı tırmalıyor ya da iyileştiriyor, rehabilite ediyor. Konuşanın da güzel bir tınıyla konuşması ama dinleyenin de burada sanki hep konuşana önem veriyor gibi bir hava var. Hayır, öyle bir şey oluşturmaya çalışmıyorum. Ama dinleyen de o sükunetiyle, sakinliğiyle, şefkatiyle, bakışıyla, merhametiyle, ilgisiyle, sevgisiyle o konuşanın daha iyi frekanslar vermesini, daha iyi ilaçlar yollamasını, beyne şifa olan, sadre şifa olan güzellikler sunmasını sağlayabilmeli. Ben çocuklarda bunu çok görüyorum maalesef. Buna çok dikkat etmiyor çünkü ailelerde anne babalar. Anne, baba, anne, anne, anne. Çocuk bağırıyor, yırtınıyor artık. Belki 10. da 15. de duyuyor hanımefendi, beyefendi. Ya da baba diye bağırdığında. Dolayısıyla burada hani biz iyi bir dinleyici olduğumuzda, hani daha çocuk böyle bize yönelmiş, daha annenin ağasını söylerken buyur canımın içi yavrum, ne oldu? Bir dinleyenim var benim. O çocuğun bir ruh halini lütfen bir düşünün. Biz böyle monoton, robotik, tek tipte, içinde şifa olmayan, renksiz, kişiliksiz, ahenksiz sesleri çok fazla dinlemeyiz can dostlarım. Ya ortamdan hemen kaçarız ya da kendimizi kapatırız. Ya uykuya dalarız ya işte kulağımızı kapatırız. O konuşmaya kulak vermeyiz. Ya böyle çok çok hızlı makinalı tüfek gibi giden, arada ben böyle yapıyorum, hakkınızı helal edin, konunun önemine binaen bir de daha fazla şeyler sunmak istiyorum size. Ama tane tane konuşmanın da önemini farkına varan, onun önemini bilen bir dostunuzum. Dolayısıyla bizim kendisine yetişmemizi zorlaştırdığı için beynimiz hemen koruma kalkan oluşturuyormuş. Belli bir hız iyi tabii ki. Hani böyle çok da yavaş bir şekilde konuşmamak lazım. Hani şu anda söylediğim cümlede olduğu gibi konuşmayı bu halde çevirmemek lazım. Ama bir makinalı tüfek gibi de arada dengeyi kurmak gerekiyor. Robotik olmaması gerekiyor. Arada yükselmesi, alçalması. Eskiler çok bayılırım. Bunu çok yaparlardı. Hemen birden şu anda yaptığım gibi sesin bütün frekansını en şefkatli frekansa dönüştürüp evladım biliyor musun derlerdi ve bütün evlatların gözü o tarafta olurdu. Sana söylüyorum evladım gibi bağıranlardan da evlatlar pek hoşlanmazdı. Dolayısıyla hani bu seminerde, radyoda, şirket konuşmalarında çok iyiyse eşimizle, arkadaşımızla sohbet halinde de iyidir. Oradaki hafif böyle frekansı, hızı hafif bir yavaşlattığımızda, tempomuza uygun bir tını verdiğimizde bizimle aynı anda olmalarını sağlarız eşimizin ve çocuklarımızın, ailemizdeki üyelerin. Dolayısıyla dinlerken beyine çok fazla böyle yüklenme biraz sonra takibi de zorlaştıracağı için, insanların kendini kapatmasına yol açacak bir konuşma olmaması gibi, konuşan insanı susturacak bir dinleme, dinlememe saygısızlığının da olmaması lazım. Bu çift taraflı, iki tarafında birbirini en uygun şekilde iletişime sevk eden bir tarzda olması lazım. Sessizlik bazen en güzel anlatma şeklidir diyor uzmanlar. Cahile sükut niyetine, alime ilmindeki sonsuz hudut niyetine ve gönülden gönüle giden komut niyetine inşallah bu en güzel anlatma şeklini uygulamış olalım. Can dostlarım, ailede eşimizin bizi dinlemesi, bizim eşimizi dinlemesini anlatıyordum ama sesleri de bir bakmak lazım bu arada. Hani konuşanın sesleri, dinleyenin sesleri, değil mi? Sonuçta biz sesi dinliyoruz ya da bazen sessizliği. 4 ayrı formdadır can dostlarım sesiniz. Inner voice dediğimiz içsel sesimiz, kendi kendimize konuşmamız yani. Dış ses dediğimiz sizin başkalarıyla konuşmanız, dışsal sesiniz. Başkalarının size hitabı yani duyduğunuz sesler. Ve bu ilk üç ses çeşidi, ses formu, formatı kendi içinde tutarlıysa 4. ses de sizi ölümsüz kılar. Bu 3 ses tutarlıysa sizin baki kalan kubbedeki hoş sedanız da iyi olur. Ama bunlar birbiriyle çelişkiyse güzel bir iz bırakamazsınız bu dünyada. Dolayısıyla bebekken ninni, masal, hikaye dinleyerek büyüyen çocukların daha böyle kreatif, daha pozitif, daha özgüvenli oldukları ortaya çıkmış. Çünkü bu ninnilerle desteklenen, hikayelerle hayal gücü geliştirilen ve o masallarla, o kahramanlıklarla öykünen, kendini onun yerine koyan çocukların sağlopları, hayal güçleri, kendilerini geleceğe hazırlamaları çok daha kolay olmuş. Sesli kitap okumanın dinleme becerimizi geliştirmesi çok enteresan. Çünkü ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması, yani bir anlamda kulağın kalibre edilmesi. Onun için biz güzel konuşmada bunu sıklıkla söyleriz. Bir şey aldığınızda, yarınki bir konuşmanıza hazırlık yaptığınızda bunu içinizden okumayın. Onun için hafızlar asla içten ezberleyemezler. Hem sallanarak bir taraftan hem de hızlı ve yüksek tonda, hatta bazen okuyarak ağızlarından çıkanın kulaklarının tarafından duyulmasını da sağlarlar ve ona belli bir makam da verdiklerinde o kalibrasyon olumlu bir tınıya dönüşür ve hafızada, kalıcı hafızada kalır. Eğitim camiasının genellikle ben dış seslere odaklandığını biliyorum. Yani o dış ses mesela nedir? Sınıfta öğretmenin sesi önemlidir, susturur. Ailede beyefendinin sesi önemlidir, susturur. Hep baba konuşur, hep büyükler konuşur falan. Geçen Finlandiya eski Milli Eğitim Bakanı Uludağ Ekonomi Zirvesi dolayısıyla Bursa'daydı ve şunu söyledi soranlara. Yani Finlandiya hani PISA raporlarına göre hep dünyada ilkleri oynayan, yıllardan beri eğitim reformunu gerçekten çok güzel bir şekilde başaran, buradan da yürekten tebrik ediyorum bütün eğitim gönüllerini. Sormuşlardı ve şöyle söylemişti: her şey 1800'lü yıllarda bizim artık sınıflarda öğrencilerimiz öğretmenden daha çok konuşacak prensibini, ilkesini benimsememizle başladı diye. Ne kadar önemli bir ilke ve prensip. Yani bakın dostlar, çocuğunuzu konuştururken, şimdi konuşma ağırlıklı konuştuğumu düşünüyorsunuz değil mi? Hayır, çocuğunuzu konuştururken siz onu dinlediğiniz için aslında dinlemenin önemini anlatıyorum size. Yani evladım gel bakayım buraya. Bugün başından geçenleri lütfen bir anlatır mısın? Bugün öğrendiklerini lütfen bir anlatır mısın? Hayatla ilgili düşüncelerini, duygularını benimle bir paylaşır mısın? Türkiye'nin şu andaki gidişatıyla alakalı duygularını benimle paylaşır mısın? Şu andaki dünya konjonktüründeki yerimizle alakalı fikirlerini benimle paylaşır mısın? Oo canıma minnet. Yani bir dinleyen varsa biz de bulmuşuz Marco Paşa'yı. Fikirleri yağdırırız evvelallah. Ama işte bu eğitim camiasında öyle olmuyor. Hani sınıfı sessiz yapmaya çalışıyor öğretmenler. Buna da hak veriyorum. Öğretmenlerimiz diyeyim daha doğrusu, orada can öğretmenlerimiz. Öğretmen hastalığı değil mi? Kronik bir şekilde o ses kısıklığı falan. Çünkü ses olduğunda bu sefer o bilgiyi veremiyor. Tamam, burada saygı duyuyorum. Ama tamamen de böyle ölü balık haline döndürmek sınıfı. Hiç sesin çıkmaması. Geçen bir camide görmüştüm. Çocukların arka tarafta koşturup kuş cıvıltısına benzer seslerinin olmadığı bir caminin bereketi bitmiştir gibi bir güzel söz yazılmıştı. Can dostlarım, bu gürültü sınıfta ya da okuldaki caddedeki gürültü değil. Yani sınıflar sessiz, ses yapan uyarılır ama asıl gürültü insanın beynindeki ve gönlündeki gürültü. İşte bunu susturmadan, bunu kalibre etmeden hayat başarımız olmayacak. Eğitim camiasının onun için o çocuğumuzun yüreğinden gelen, içinden gelen sese de odaklanması. Aynı şekilde bir aile koçunuz olarak aile içerisinde eşimizin bize söylediği değil, söylemediği. Hani Peter Drucker'ın o meşhur sözünü hatırlayalım. The most important things in communication is to hear what isn't being said diyordu. Söylenmemiş olanı iletişim esnasında anlamak iletişimin en önemli unsuru. Çünkü söyledikleri zaten söyleyebiliyordur. Asıl söylemediği kaygıları, korkuları, evhamları, arzuları, istekleri onu algılayabilen bir şey. Hani bazen sessizliği de dinleyen, sessizliğin içindeki sesi ve mesajı da algılayabilen güzel gönüllere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Evliliklerde başlangıçta dış ses çok iyidir dostlarım, can dostlarım. Yani eşlerin birbirine hitapları, konuşmaları gerçekten ilk başlarda çok iyidir. Ama yıllar geçtikçe konuşmalar kesilir, sesler kısılır, dış sesin yerini iç ses alır ve birbirini dinlemeyen çiftler içsel sesine mahkum zavallı çiftlere dönüşür. Sokrat'a sormuşlar, efendim demişler, bir insanın zekasını nereden anlarsınız? Demiş, konuşmasından. Peki demiş efendim, demişler efendim hiç konuşmuyorsa, demiş henüz o kadar zekisi çıkmadı. Geçen ben bunu bir aile seminerinde anlatmıştım. Hemen koşarak bir çift seminerden sonra geldi. Hocam dedi, sizin beyanınıza göre, Sokrat'ın kriterlerine göre en zeki çift biziz dedi. Hayırdır dedim. Biz dedi evde hiç konuşmuyoruz. Hani bu kadar da zeki olmanın alemi yok dostlarım. Arada konuşan, anlaşan, kaynaşan insanlar haline dönmemiz lazım. Bu dinleme kısmında ön yargısız dinlemek de çok önemli. Yani mesela çocuklar ön yargısız dinlerler. Onun için daha kolay öğrenirler. Daha fazla hatırlarlar. Daha fazla kayıt yaparlar. Daha fazla eğlenirler dinlerken. Daha fazla kulak kabartıp meraklanırlar. Ama biz bazı filtreler kullanırız. Mesela aile içerisinde bizim kayınvalidemize karşı dinlediğimiz kulakla, şirkette patronumuza karşı, siyasette liderimize karşı kullandığımız, onu dinlerken kullandığımız kulakla, siyasette muhalefetin, şirkette rakibin, ailede eşimizin ya da kayınvalidenin, kayınpederin, eltinin, görümcenin, kız tarafının, erkek tarafının, en iyi arkadaşımızın ya da sevmediğimiz bir insanın konuşmasına karşı dinlediğimiz kulak aynı kulak değildir. Dolayısıyla bu ön yargılarımız ve algı filtrelerimiz bize bazı kategoriler yapmamızı gerektirir. Yaptırır yani, el mecbur, el mahkum. Mesela ne yaptırır? Biz bazı sesleri bu inancımıza ters diye sileriz. Bazı sesleri bu milli duygularımıza, milliyetimize ters teperiz. Algı dışı bırakırız, eleriz. Bu cinsiyetime ters deriz. İşte bazı yargılamalar vardır. Bütün erkekler böyle zaten, bütün kadınlar böyle zaten gibi. Ondan sonra bazısını aile yapıma ters diye yok ederiz. Bazısını dünya görüşümüze ters diye yok ederiz. Bu benim tecrübeme ters diye yok ederiz. Ve işler ters gitmeye başladığında tersliğin o hep ters ters diye ters dediğimiz bilgi eksiklikten kaynaklandığını, bu bilgi eksikliğinden olduğunun farkına vardığımızda da iş işten geçmiş olur. Epey bir sarpa sarmıştır işler. Yetişkinler dolayısıyla genellikle diğer insanların ne düşündüğünü dinlemekle uğraşır. Dostlarım, can dostlarım, değerli Arkam Radyo dinleyenleri, işte aile içerisinde bizim önümüzde en büyük engellerden bir tanesi budur. Yani kayınvalide konuşmaya başladı, görümce konuşmaya başladı, gelin konuşmaya başladı. Bu ne düşünüyor, bu ne söylemeye çalışıyor değil de kendi zihnimizden bir, aslında bu bunu söylemeye çalışıyor. Ha, şimdi beni rezil etmeye çalışıyor falan. İşte bu filtreyi yargı olarak koyup bütün sesleri, frekansları o filtreden içeri almaya başladığımızda yandı gülüm keten elva. Ama çocuklar masumdur onlar. Yani sadece kendi düşüncelerine odaklanırlar. O ana odaklanırlar. Çocuklar andadır ama evde gelin hanımefendi dinlerken, kayınvalide dinlerken onlar geçmiştedir. Geçmişe takılıp geçmişe göre dinlerler, algılarlar. O da dinlemenin kalitesini azaltır. Bu açıdan baktığımızda çocuklarımız daha kreatiftir, yaratıcıdır, masumdur. Ama yetişkinlerde hep böyle, şimdi şu cevabı versem, şimdi şu noktayı açıklığa kavuştursam, şimdi şunu sustursam, şimdi bunun yanlış olduğunu, şimdi bunun yalan olduğunu, şimdi bunun haksız olduğunu vesaire vesaire gider. Dolayısıyla bu ön yargı bir müddet sonra dinleyenler nezdinde bir eylemsizlik hali yaratır. Özgüveni zedeler, girişimciliği önler. İnsan gelişiminin de en büyük frenlerinden biri haline gelir. Yani biz diğer insanların bizimle alakalı ne düşündüğünü düşünmekle geçirdiğimiz vakti aslında anlamakla ilgili geçirmediğimiz için, onların fikrini etkilemek için farklı varyeteler, salvolar yaptığımız için bir türlü onları anlamayız. O zaman da iletişimsizlik, dinlememek, dinlesek de anlamamak, değil mi? Yargılamak aile saadetini, mutluluğunu yok edebilir. Dostlarım, biz dinlerken sadece bilgi öğrenmeyiz. Eğer biz aktif bir şekilde dinlemeye başlarsak bu güzel konuşmamıza da yardımcı olur. Yeter ki dinlerken beynimizi dış gürültülerden, içsel sesimizden, kaygı korkulardan, özellikle ön yargılardan, son yargılardan, her türlü yargılardan uzak tutup özgürce, insanca, merhametli bir şekilde, saygılı bir şekilde, sevgili bir şekilde dinlediğimizde bu dinleme bizim konuşma yeteneğimizi de geliştiren bir desteğe dönüşür. Anne babalar çocuklarının başına böyle istenmedik, beklenmedik bir durum gelince hep söylerler. Hani bak, beni dinlemedin de başına bunlar geldi. Beni dinleseydin bunlar olmazdı falan. Yani burada dinlemek aynı zamanda söylenene tabi olmak, onu kabul etmek, söylenene uymak anlamını da taşır. Dolayısıyla dinlemek bir ustalık belirtisidir. İyi ustalar iyi dinler. Mesela bir usta vardır böyle. Arabanızı tamire götürdüğünüz ustalar. Bir usta arabanın motorunu dinler. Duyduğu sese göre arabadaki hatayı, hasarı veya bozukluğu şıp diye anlar. İyi ustalar dinler. Mesela bir usta bir tahta kütüğün düşerken çıkardığı sesi dinler. Bir ahşap ustası, bir marangoz, Hilmi Emekli dostum gibi bir sedefkar, değil mi? Hangi ağaçtan olduğunu anlar, ne zaman kesildiğini anlar, onunla ne yapması gerektiğini anlar. İyi ustalar dinler can dostlarım. Mesela sanatçı ruhlu bir usta tabiatı dinler. Duyduğu sesleri yazıya, şiire, sanata, müziğe çevirir, frekansa dönüştürür. İyi usta dinler. Mesela kişi evlilik konusunda usta ise eşini dinler. Sıkıntısını, üzüntüsünü, istek ve arzularını ve en önemlisi de beklentilerini dinler ve anlar ve ona göre davranarak gönül kazanır. İyi ustalar dinler can dostlarım. Mesela bir öğrenme ustası dersi iyi dinler, anlar, kavrar, öğrenir, onu hayata geçirir ve başarılı olur. İyi ustalar iyi dinler. Mesela bir demirci ustası çeliğin sudaki o sesini, çekicin her vuruştaki darbesinin ahengini dinler, çeliğe can verir. İyi ustalar iyi dinler. Mesela bir ticaret ustası müşterisini dinler, onun beklentilerini dinler, onun beklentilerini anlar, piyasayı dinler. Onun beklentilerinin üstüne bir hizmet sunduğunda, o beklentinin üstünde sunduğu hizmet kendi markasını o müşterinin nezdinde bağımlılık yaratan bir marka haline dönüştürür. Aynı tipteki ürün ve hizmetlerden daha yüksek bir fiyatla biz onu almayı kabul ederiz ve ona gönüllü olarak bağımlı hale geliriz. İşte marka başarısı buradan ortaya çıkar. İyi ustalar iyi dinler can dostlarım. Mesela bir iletişim ustası öyle dinler ki kimsenin fark etmediği detaylar ortaya çıkartır. İyi ustalar dinler. Mesela bir dedektiflikte usta bir polis öyle bir dinler ki sesin tınısından, ahenginden, artikülasyonundan, fonetiğinden, renginden suçlunun kim olduğunu, ne yaptığını anlar. İyi ustalar iyi dinler. Mesela bir politikacı dünyayı dinler, konjonktürü anlar. Politikanın sinyallerini yorumlar. Gidişata çekil düzen verir ya da veremez. Dinlemede ustalaşan kişilerin örneklerini çoğaltabiliriz. Ama benim için en önemli örnekler arasında doktorlar gelir. Dinleme ustası olan doktor kendini bu dinleme ile mesleğinin zirvesine taşıyabilir. Ben bunu kendi hayatımda da çok gördüm can dostlarım. Hani özel sağlık şirketleri, özel sağlık merkezleri kuran, işte bunları çalıştıran, öğrencilik yıllarında daha bu tür faaliyetler yapan bir kardeşinizim acizane. Birçok doktor arkadaşla çalışma fırsatı buldum. Benim bir doktorun başarısında gördüğüm en önemli unsur, hastasını dinliyor mu, ona saygıyla yaklaşıyor mu, yoksa böyle peşin hükümlü olarak hani ona reçete fırlatırcasına al amca bunları kullan diyor mu? Bu tarzda yaklaşıyor mu? Az bilgili bir doktor çok dinleyerek, çok bilgili ama az dinleyen bir doktorun önüne geçtiğini ben kendi hayatımda gördüm. Dolayısıyla hastalarla o kurulan ya da kurulamayan iletişim yüzünden başarılı ya da başarısız olunabildiğinin bizzat şahidiyim. İnsanlar genellikle can dostlarım kulaklarıyla dinlediklerini zannederler. Ama bu yanlıştır. Çünkü insanlar genellikle yürekleriyle dinlerler. Yani yürekte sevgi varsa dinlerler. Saygı varsa dinlerler. Yüreklerinde inançları, sevgileri ve anıları vardır. Sevmediği birini iyi dinlememe sebepleri de budur işte. Yani yüreğinde yeri yoksa sesin de yüreğinde yeri yoktur. İyi iletişimciler, iyi aile üyeleri yüreklerinin sesini dinler ve o köşeye ilgisiz ya da ilgili olup olmayacaklarına karar verirler. İlgisiz olduklarında sevginin de yok olacağını bildikleri için aile içerisinde iyi dinlemeyle onun gönlüne girerler. Kulaktan gönlüne giden yolu kullanırlar. Dostlarım, bu bir bilimsel gerçek. Hani gözden kulağa giden sinirlere göre kulaktan beyne giden sinirlerin çok daha etkili olduğu görülmüş bilimsel olarak. Bunun en büyük ispatı kataloglarına bakıp, web sitesinden siteye girip görüp, yolda karşınıza çıkan ondan sonra bakıp seyredip anladığınız bir arabaya bir arkadaşınızın, çok güvendiğiniz bir arkadaşınızın ya o değil de aslında şu araba daha güzel demesi yüzünden onu almayıp öbür modeli, markayı aldığınızı lütfen bir düşünün. Ya da diğer kişisel ürünlerle ilgili, sadece araba değil. Dolayısıyla dinlemek çok çok önemli. Bizim aile huzurumuzu, mutluluğumuzu içinde barındıran, bizi karşıdaki kişinin yüreğinde yaşatan, var eden unsurlardan bir tanesi. Tabii ki dostlarım, dinlemede beden dili de burada çok önemli. Hele hele karşımızdaki kişinin tüm bedenini görmemiz önemli. Onun için bunu bilen iyi hatipler kürsünün arkasına saklanmazlar. Kürsüden sahneye, platforma, halkın önüne çıkarlar. Ben rastlıyorum şu anda bizi dinleyen Diyanet İşleri Başkanımıza, değerli hocam, üstadım Mehmet Görmez hocama buradan sesleniyorum. Diyanet camiasına sesleniyorum. Allah lillah aşkına, ben bazen görüyorum, merkezi vaaz sistemi diye böyle çok ucube bir uygulama var. Merkez camisindeki konuşulan vaazı tüm camilere veriyorlar. İçeri bir giriyorum, kürsü boş. Cemaat kafası öne eğik böyle. Hocayı kaval dinler gibi dinliyor. O zamana kadar dostlar, mesela girdiniz içeriye, zihninizde bir vaaz, hutbe, neyse işte artık hutbeler öyle olmuyor gerçi. Hutbede çıkıyor, imam efendi söylüyor ama vaazlarda bu sıklıkla yapılıyor. Ve ezanlarda merkezi sistem. Mesela eğer bu çok iyi bir şeyse, zihninizde iyi bir vaktinden evvel geldiniz, işte oturdunuz, işte güzel bir cuma sohbeti dinleyeceksiniz ama bir baktınız hiç kimse yok. Bir düşünün ne olacak, hayal kırıklığı değil mi? Biz çocuklarımızla alakalı mesela okulun binasına falan değil, öğretmenine tav olduğumuz için çocuğumuzu teslim ediyoruz. Düşünün, lütfen bir düşünün. Muhteşem bir okul, işte oradaki reklamları, binası, işte her şeyiyle. Sabahleyin okulun ilk günü çocuğunuzu götürdünüz, sınıfa teslim ederken bir baktınız ki öğretmen, onu teslim edeceğiniz bir öğretmen değil. Ne yaparsınız? Kötü davranıyor, yanlış davranıyor değil mi? Çıkmak istersiniz. Bir de sınıfta öğretmen yoksa, hani oraya bir tane hoparlör koymuşlar, çocuklar dinliyor böyle kaval dinler gibi. Olmaz değil mi? Şimdi Milli Eğitim'de olmayan şey Diyanet'te niye oluyor o zaman? Buradan değerli Diyanet yetkililerine seslenmiş oluyorum. Çünkü ses dostlarım göze verilir, kulaktan evvel. Yani görmeniz lazım, konuşan kişiyi görmeniz lazım. Dinleyen insan da sizi bakışlarıyla, beden diliyle desteklemesi lazım. Düşünün mesela kürsüye çıktınız, işte bir hatip olarak ben seminere çıktım. Bir radyo programı yapıyoruz şimdi, Erkam Radyo dinleyenleri, dostlarım. Sürekli bize her gün protestolar geliyorsa, ya bu programcıyı atın, bu konulara ne gerek var, ne kadar yalan yanlış şeyler anlatıyor falan. Herhalde bizim böyle burada konuşmamız mümkün olmaz değil mi? Konuşmacıyı, hatibi canlı ve zinde tutacak şey zaten karşısındaki. Şimdi can dostum Sami kardeşim gelmiş oradan, böyle melül melül bakıyor. Hocam konuş dinleyelim diye. Ben bak şu anda biraz daha coştum yani. Ama el kol hareketi yapsa bana, aman bir an evvel bitse de gitsek bilmem ne falan. Hem Ebazer için hem Sami kardeşimi söylüyorum. Yani oradan da bir enerji, bir elektrik alıyoruz dostlarım. Mutlaka iletişim beden diliyle birbirini gördüğümüz, desteklediğimiz, etkileşime girdiğimiz bir tarzda olmalı. Eşler için de bu geçerli. Seven dinlerse dinleyen de seviyor. Seven seviliyor. İşte bir sevgi döngüsüne giriyor. Ama dinleme kusuru olarak işte biz mesela, çok şükür ben asla izlemiyorum. Evimizde televizyon da yok zaten dostlarım. Asla diyorsam kesinlikle Allah şahit asladır yani. Maç bağımlısıydım. Maç izlemiyorum. Yani futbol koliktim. İzlemiyorum. Bilgisayar oyunu bağımlısıydım. Oynamıyorum. Size bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Dolayısıyla ama o bağımlı olduğum dönemlerde düşünün mesela, çok önemli bir şampiyonluk maçı var. Eşiniz gelmiş, önemli, ailede bir problem olmuş ya da bir güzellik olmuş, paylaşmak istiyor. Dur şimdi vaktimi falan diye siz ilginizi maça verdiğinizde, ona vermediğinizde, sevginizi verdiğiniz maç size bir şey kazandırmayacak. O takımın gönlüne giremeyeceksiniz. O takımın taraftarının en kralı olsanız bile size en ufak bir şey bile vermeyecek ama eşinizin, hayat arkadaşınızın gönlündeki yarım olan aşkınızı daha da yarıya düşürmüş olacaksınız. Dolayısıyla kafa dağınıklığı olmadan bir düşünün mesela, bir kanser hastası doktor filmleri çekmiş, ondan sonra size teşhisi koyacak şu anda. Bir düşünün, nasıl dinler? O hasta onu nasıl dinler? Nasıl dinlemesi gerekir, ya da öyle söyleyin. Ya da hakkında verilen adli bir hükmü bir hakim tarafından okunurken dinleyen bir mahkumu düşünün, ya da bir mahkum adayını nasıl dinler, nasıl dinlemeli? Dolayısıyla buradaki etkili dinlemenin unsurlarını en saygılı bir şekilde, en sevgili bir şekilde, en dikkat verici bir şekilde bütün bedenimizi ona doğru sevk ederek ve anlamaya çalışma arzusu ve isteğiyle dinlediğimizde oluyor. Son olarak can dostlarım bir şey paylaşıp bu program daha birkaç program sürecek gibi görünüyor. Dinlemek hayatımızın en önemli unsurlarından bir tanesi. Ama şu anda bana ayrılan vaktin sonuna gelmiş oluyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Hani dinlemek için illa fil kadar böyle 2 metre kulağımız olması gerekmiyor. Yarasaların minnacık kulağı vardır. Bilimsel olarak hesaplanmış bu. National Geographic Channel'da görmüştüm. Yarasaların kulakları fillerin 1/5'inde kadarmış fil kulağının. Ama radar gibi çalışan o minik kulakları ile ultrasonik dalgalar yayınlayarak yarasalar duymazlar, görürler. O minnacık kulaklarıyla kulağını gözü gibi kullanırlar. İşte biz de aile içerisinde kulağımızı böyle sadece işitme aracı değil, görme. Hani kulağınla görmek enteresan bir şey olur. Evin içerisindeki her şeyi görmek, duymak, duyduk duymazdan gelmemek. Ben böyle bakarım zaman zaman. Çerkez kızı Sema Hatun, Allah razı olsun, bu özelliğimize çok takdir eder. Biz de duanızı bekliyoruz ailecek can dostlarım. Rabbim hepimizi her türlü kötülükten, nazardan korusun. Bakarım böyle. Bir şey eksiktir yani, o benim zihnime girer. İlla onun söylemesine gerek yok. Evi de dinlemek lazım. Mutfağı dinlemek lazım, salonu dinlemek lazım, çocukları dinlemek lazım. Evin kendi ihtiyaçlarını dinlemek lazım. Ben mesela alışveriş listeme ona söylemeden eklerim onu, alırım gelirim. Ya bir tanem der, bunun bittiğini nereden anladın? Tam ben de senden bunu isteyecektim. Dolayısıyla empatik bir bakış açısıyla birbirimizi dinlediğimiz, birbirimizin gönlüne girdiğimiz, birbirimizi çok sevdiğimiz, sevgimizi de konuşmamızla ve dinlememizle ifade ettiğimiz bir gelecek aile içindeki huzuru çok daha güzel hale getirecektir. Can dostlarım, Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında bir başka programın daha sonuna geldik. Az evvel bir toplantı yapmıştık, bir dost meclisi. Genel koordinatörümüz Murat abiyle. Hocam dedi, böyle olmuyor. Keşke dedi, hani bunu aileye özel ayrı bir program yapsak. Her ayın son programı değil de, hani aile zekası kitabına göre ayrı bir aile programı, nitelikli insana göre de kişisel gelişimin önündeki engellerle ilgili. Sami kardeşimin de böyle kafasını sallamasından onun da onayladığını hissetmiş oluyorum buradan. İnşallah planlarız bunu. Bu ayın konuları belli. Ama Ramazan'ı bir görelim, bayramı bir geçelim. İnşallah ondan sonraki dönemde bizler de elimizden geldiğince sizlerle bilgilerimizi, bilge dostların tecrübelerini paylaşmaya devam ederiz. Can dostlarım, bir başka programda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.